Ayrım 2. Aynalı Kitap sayfa 21. 1. bölüm. Kişisel gelişiyorum işte. Necati bak, bu kısmı iyi anla. Ne yani Ayten, ben öküz müyüm? Yıllarca yaptığım bir şeyi anlatayım sizlere. Çünkü aynı şeyi sanırım sizler de yapıyorsunuz. Ben kişisel gelişimi sadece bir şeylere ulaşmak için kullandım ve hep elimde patladı. Yıllarca neden sonuç alamadığımı bir türlü anlayamadım. Ta ki günün birinde kişiseline de, gelişimine de diyene kadar. Kişisel gelişim şudur. Sürekli pozitif olup pozitif şeyleri kendinize çekmek, insanlara sürekli gülümsemek, her şeye evet demek, egonuzu temizlemek ve daha iyi biri olmak, negatif olayını hayatınızdan tamamen kaldırmak, karanlık tarafınızı aydınlatmak, arınmak, gelişebilmek için acı çekmek gerektiğine inanmak. Eğer yukarıdaki satırları "Aa, evet evet, kız bak ben de aynen böyleyim, yaşasın" diyerek okuduysanız size kötü haberlerim var. Bunların hiçbiri olmayacak. Çünkü kişisel gelişim bunların hiçbiri değildir. Çok ciddiyim. Bu, bugüne kadar kişisel gelişimin size tarif edildiği ve sizin de inanmayı seçtiğiniz şablon. Şimdi size sormak istiyorum. Madem bu iş böyle, niye hala tam olarak istediğiniz yerde değilsiniz? Lütfen bu konuda kendinize haksızlık etmeyin. Sizinle ilgili hiçbir sorun yok aslında. Sorun, olması mümkün olmayan, evrenin doğasına aykırı inanç kalıpları geliştirip, bir de bunu kendinize uydurmaya çalışıyor olmanızda. Tıpkı kuyruğunu yakalamaya çalışan kediler gibi. Hiçbir zaman yakalayamayacaksınız. Çünkü o kuyruk yakalanmak için orada değil. Yukarıdaki cümleleri ben de yıllarca söyledim. Daha sonra yaşadığım bir olay, evrene, tanrıya, neye derseniz deyin, çok kızmama ve bir o kadar da şaşırmama yol açtı. Los Angeles'ta garsonluk yaptığım zamanlarda, hadi dedim, daha iyi bir yere gireyim. En azından daha iyi para kazanırım. Aradım, taradım ve acayip 5 yıldızlı bir restoran buldum. Sahibi Bernard isimli bir Fransızdı. Kendisi aynı zamanda yemekleri yapan kişiydi. Adam sıfırdan hayata başlamış, aşçı yamaklığından Amerika'nın en saygın şeflerinden biri haline gelmiş bir efsaneydi. Ve sonunda rezervasyonsuz gidilemeyen ve son derece lüks olan kendi restoranını açmıştı. Hem daha çok para kazanacak olmanın, hem de Bernard'dan başarının sırlarını öğrenebilecek olmanın mutluluğu ile işe başladım. Öyle ya, bu adam belli ki evrenden her istediğini elde edebiliyor. Demek ki bazı şeyleri aşmış olmalı. Ben işe başladığım sırada tatilde olduğu için 1-2 hafta kadar göremedim onu. Derken bir akşam bütün çalışanlarda ayrı bir panik başladı. O gece Bernard geliyordu. Hah dedim, işte bu kadar. Aykut oğlum, yırttığının resmidir. Bütün garsonlar, mutfak ekibi, müdürler kapının önünde tek sıra olmuş Bernard'ı beklemeye başladık. Ben kafamda adamı canlandırmaya çalışıyordum. Uzun boylu, muhtemelen hafif kır saçlı, boynunda fuları da olmalı, adam Fransız ya. Hani filmlerde gördüğünüz orta yaşı geçmiş Fransız romantikleri olur ya, işte onlardan birini bekliyorum. Kapıdan önce boyu neredeyse benim omuzuma gelen, koca göbekli, kel kafalı ve son derece asık suratlı bir adam girdi. Bernard'a hiç böyle bir şoför yakıştıramadım diye geçirdim içimden. Şoför içeri girdi ve sinirli adımlarla yaklaşmaya başladı. Ama ben hala kapıdan esas kahramanımın gelmesini bekliyordum. Herkes gider Mersin'e, ben giderim tersine hesabı, ben kapıya doğru dalgın dalgın bakarken bizim şoför geldi ve önümde durdu. Nereye bakıyorsun? Ding dong. Sonradan öğrendim ki ding dong Fransızlar için aynı bizim dıngıl, dandik, salak, gerizekalı anlamına gelen bir kelimeymiş. Bernard'ı bekliyorum. Alo, ding dong, Bernard benim. Adamın dış görünüşü önemli değil elbette. Sadece ben hayatımda bu kadar asık suratlı ve öfkeli bir adam daha görmedim yahu. Hadi dedim, belki kötü bir gününe denk gelmişimdir. Yok, böyle olamaz. Bu adam hayallerini gerçekleştirmiş olamaz. Bu evrensel bir haksızlık yani. Yerim ben böyle çekimi de, yasasını da. Sonraki günlerim tam bir kabus halinde geçti. Kötü gününe denk gelmemiştim. Bizim adam hep böyleymiş. her gün birilerine bağırıp çağırıyordu. Sürekli sinirli, kavga dövüş halindeydi. Tabii benim bu halim uzun sürmedi ve 2 hafta sonra kovuldum. Ertesi gün saat 17 civarı bir telefon geldi. Ding dong, neredesin? Arayan Bernard. İşe geri alındım. Sonraki 1 yıl boyunca her ay 1 kere kovuldum ve geri alındım. Şimdi gelelim asıl konumuza. Hadi açıklayın bakalım. Eğer evren sadece pozitif olanlara veriyorsa, eğer kişisel gelişim de sadece gölge taraflarımızdan kurtulunca ilahi akışı yakalayabiliyorsak, peki o zaman Bernard'ı nasıl açıklıyorsunuz? Ulan bırakın gölge taraflarını, adamın kendisi yürüyen gölge. Bırakın ego temizliğini, adamın kendisi göbekli bir ego. Açıklayamazsınız. En azından başta anlattığım şekilde bir evren ve gelişim anlayışınız varsa açıklayamazsınız. Açıklaması var. İlerleyen bölümlerde kendi üzerimde uygularken anlatacağım. Şimdi size bir soru daha sormak istiyorum. Tamam, kabul. Diyelim Bernard sadrazamın sol bilmem nesi, yani bir istisna. Diyelim ki hayat ve bunun parçası olan kişisel gelişim gerçekten arınmak, daha iyi olmak, kötü yanlarımızdan kurtulmak vesaire gibi şeylerden oluşuyor. Diyelim ki gerçekten test ediliyoruz. O zaman şunu sormak istiyorum. Neden? Çok ciddi soruyorum. Niye o zaman böyle bir sistem kurulmuş? Madem arınmamız gerekiyor, neden kirlendik? Madem kötü yanlarımızdan kurtulmamız lazım, neden kötü yanlarımız var? Madem daha iyi olmamız lazım, neden şimdi değiliz? Bu nasıl bir düzen ve neden? Birileri bana bu soruların cevabını vermek zorunda yahu. Bu soruyu her sorduğumda şuna benzer cevaplar aldım. Çünkü ruhumuzun Tanrı'nın ilahi olduğunu anlaması gerekiyor. Gidip gelip öğreniyoruz işte. Mıy mıy da mıy mıy mıy öğreniyoruz mıy mıy mıy. Yahu Tanrı'nın ilahi olduğunu biz insanlar bile biliyoruz. Kazık kadar ruh mu anlayamadı hala? Nasıl kalas çıktı bu ruhlar yahu? O kadar gitti geldi gitti geldi hala mı anlayamadı? Ben şunu anlayamıyorum. Tanrı'nın ilahi olduğunu kabul ettik. Bütün dinlerin söylediği, Tanrı'nın bir parçasını bizim içimize koyduğunu, yani ruhumuzun Tanrı'dan bir parça olduğunu kabul ettik. Tanrı bir parçasından ruhumuzu yaratırken ne oldu da ruh birdenbire aşağılık, öğretilmesi gereken, aciz, yetersiz, kötü bir hal aldı? Bak, adım adım bir daha inceliyorum durumu. Hem de ağır çekimde. Tanrı kendinden bir parçadan bizi yaratıyor. Tanrı'nın parçası eşittir insan. Aynı zamanda Tanrı eşittir mükemmel ve ilahi. O zaman Tanrı'nın parçası eşittir mükemmel ve ilahi eşittir insan. Ama burada resim kopuyor. İnsan eşittir aciz, kötü, yetersiz. Ya Allah aşkına bu işte bir yamukluk yok mu? Yoksa ben mi kafayı yedim? Konuyu her böyle açıkladığımda şöyle bir cevap alıyorum. İşte Aykut biz bu ego yüzünden ilahi olmama yoluna sapıyoruz ya. Şeker o ego denen meleti kim koydu senin içine? Tanrı koymadı mı? Ne yani yoksa arada fabrikasyon hatası oldu da o karambolde biz mi göte geldik? Evet ya onu da Tanrı koymuş olmalı. Bu nasıl bir manyaklık yahu? Hem mükemmel yarat hem de sonradan abuk sabuk bir ego koy. Niye? Arada sapıtsınlar diye. Hadi bakalım işin içinden çıkabilecekler mi diye. Ama Aykut, test ediliyoruz ya. Yanılıyorsam lütfen düzeltin. Sadece doğruluğundan ya da işleyişinden emin olunmayan bir şey test edilir. O zaman siz bana şunu mu söylüyorsunuz? Tanrı yarattığı şeyden pek de emin değil ki onu test ediyor. Yani yaratımından pek de emin olmayan bir Tanrı var ortada. Öyle mi? Vallahi yarattım ama tam emin değilim. Cebrail'cim, müdür ya bir zahmet çevir şu şalteri bakalım nasıl çalışıyor. Kusura bakmayın ama ben bu düşünce tarzında Tanrı falan görmüyorum. En azından benim Tanrım böyle değil. Benim evrenim böyle çalışmıyor. İlk kitabımdan sonra bana ateist dediler. Şimdi kim bilir neler derler. Ama bana sorarsanız ben çoğundan daha fazla Tanrı sevgisiyle yaşıyorum. Bu ateistlik değil, alakası bile yok. Ben sadece 3-5 delinin uzun zaman önce kuyuya attıkları taşları çıkarmaya çalışmıyorum. Ben güzel güzel kendi kuyumu açmışım, içine kendi taşımı atıp onu çıkartıp güzel güzel demleniyorum kuyumun başında. Halihazırda. Mükemmelsiniz, ilahisiniz, doğrusunuz, temizsiniz, biliyorsunuz, yeterlisiniz, yücesiniz, en bir süper sizsiniz. Çünkü Tanrı içinden bir parçadan yarattı bizi. Aykut, ama ya, o zaman neden öyle gibi yaşayamıyoruz? Çünkü henüz yumruğu masaya vurup, evet, öyleyim demediniz. Bir yandan benim temizlenmem, egomdan arınmam, gölgelerimden kurtulmam lazım. Yani eksiğim, kirliyim deyip aynı cümleye evet evet ben Tanrı'nın parçasıyım diye devam edemezsiniz. Ben buna kiralık inanç sistemi diyorum. Beyaz entarili, sakallı, sürekli köri soslu sebze yiyen amcalardan biri öyle dedi diye bizim de papağan gibi bunu tekrarlamamız bizi o yapmaz. Biliyorsunuz ama henüz üstlenmediniz bunu. Henüz talep etmediniz, itiraf etmediniz. Bir şeyi mantıken bilmekle deneyimlemek arasında çok uzun bir mesafe var. Deneyimlemek için önce itiraf etmeniz lazım. İçinizdeki maya sizi ne yapar? Hadi hadi çekinmeyin, itiraf edin. İşte şimdi kitabın kapağının neden öyle olduğunu tam olarak anladınız. Ama aramızda kalsın. Evrenin, Tanrı'nın yaratımının aklınıza gelebilecek her türlü şeyin ne olduğunu merak mı ediyorsunuz? Orada burada aradığınız şey tam karşınızda duruyor. Şu an kitabı kapatın, ön kapağa bakın ve çılgınlar gibi şunu söyleyin. Ben nokta nokta nokta nokta. Evet, çünkü aynen öylesiniz. Egoyu biraz daha anlamak. Rampaların ustasıyım, egonun hastasıyım. Tamam, artık dünyaya dönebiliriz. Bırakın evreni, Tanrı'yı, gelin bu tarafa. En yakın dostunuzu size bir kere daha farklı bir açıdan tanıtmak istiyorum. Esra ile bana gelen binlerce e-mailden, yaptığımız workshoplardan anladığım bir şey var. Ego sizin için hala kurtulmanız gereken bir şey. Ayten, bu adam yine aynı şeyi anlatıyor. Çözdüm ben bunu. Aynı kitabı yine kakalamış bize. Necati, bak bakalım kitapta kocanızı bir celsede nasıl boşarsınız diye bir bölüm var mı? Egoyu anlayabilmek için önce şunları tek tek ve çok iyi anlamanız lazım. 1. Ego sizin. Size her şeyi hatırlatan en büyük dostunuz. 2. Ego sizi korumaya çalışıyor. Bunu yapmak için de illüzyonlar kullanıyor. 3. Egonun yarattığı illüzyonlar sonucu formüller ortaya çıkıyor. 4. Egonun bu durumdan bir kazancı var. 1. Ego neden size her şeyi hatırlatan en büyük dostunuz? Şimdi önce içinde bulunduğumuz durumu bir anlayalım, sonra ilerlemeye başlayacağız. Aşağıdaki her cümleden sonra evet egodur, hayır ego değildir diye yazın. Sütlü kahve severim. Yazın aşağıya. Ego mu değil mi? Kışları hava soğuk olur. Patronum kıl herifin tekidir. Sinemaya kapanıp kalmaktan hiç hoşlanmıyorum. Ay, şu içeceğin güzelliğine bak. Kadınlara veya erkeklere güvenilmez. Ben yaptığım işi en iyi şekilde yaparım. İnsanlara her zaman güvenirim. Çok güzel bir film bu. Cam kırığı elini keser. Şimdi lütfen okumaya devam etmeyin. Evrenden Torpilim Var kitabının 50. sayfasını açın ve ego kısmını bir kere daha okuyun. Üşenmeyin. Sadece 12 sayfalık bir bölüm. Sonra geri gelin devam edeceğim. Şimdi cevaplarınızı bir daha gözden geçirin. Ne cevaplar verdiniz bilmiyorum. Ama eğer hepsine evet egodur demediyseniz henüz egoyu anlamamışsınız demektir. Önce egoyu bir daha anlatayım ve o sırada bunların hepsi nasıl ego birlikte görelim. Yıllar boyunca ego kurtulmanız gereken boktan bir şey olarak öğretildi bize. Hatta geçen sene öğrendiğim iki deyiş dilimize girmiş bile. Onun egosu şişmiş. Egosu çok yüksek. Bayıldım bunlara. Ego sadece ve sadece ve hatta sadece sizin aldığınız kararları deftere yazan bir mekanizma. Başka hiçbir şey değil. Bu kararlar ille de kötü olmak zorunda değil. Zaten nasıl kötü olamayacaklarını birazdan size göstereceğim. Şimdi anlatacağım hikaye 2 sene önce başıma geldi. Hikayemizdeki abla karakteri bir zamanlar bizim eve temizliğe gelen yardımcı bayanın lakabı olsun. Hikayemizde ablamızı ve egoyu yerleştirerek okuyun. Ben de aralarda dikkatinizi oraya çekeceğim zaten. 2 sene kadar önce o zamanlar gittiğim bir seslendirme stüdyosunun arka bahçesinde 4 haftalık 2 tane dünya tatlısı kedi yavrusu buldum. Anladığım kadarıyla annelerine araba çarpmış ve ufaklıklar bir başlarına kalmışlar. Hemen Esra'yı aradım. Gelip görünce o da aşık oldu ufaklıklara. Biz bunları alıp hemen veterinere götürdük. Veteriner bize iyi ki getirdiniz. Anne sütü olmadan bit, pire vesaire ölürdü bunlar. Çünkü bağışıklık sistemleri şu an çok zayıf demesin mi? Aman nasıl sevindik anlatamam. Yaklaşık 4-5 gün sonra kedileri aldık veterinerden ve mutlu mutlu eve geldik. Hemen kumları hazırlandı, mama kapları konuldu. O akşam çok feci bir şey fark ettik. Esra'nın kedi dışkısına karşı neredeyse alerjik denilebilecek bir reaksiyonu vardı. Evin herhangi bir köşesinde dışkı kokusu aldığı an çıkartıyordu. Yani kediler kuma yaparken Esra da aynı anda öğürmeye başlıyordu. Seçeneklerimiz son derece sınırlıydı. A. Kediler gidecek. B. Esra gidecek. Esra gidemeyeceğine göre kediler gidecekti. Ama onu da yapamıyoruz. Veteriner bize anne sütü olmadan ölürdü bunlar sokakta demişti ya. O zaman Esra da kalacaktı, kediler de. Ama nasıl? Tamam dedim. Ben buna bir çözüm bulacağım. Ertesi gün abla geldi. Hemen organizasyonu yaptım. Bak abla dedim. Sen nasılsa haftada 2-3 gün geliyorsun. Her geldiğinde bu kedi kumunu temizlemekle hiç uğraşma. Sabah gelir gelmez ilk iş hemen bu kumu dök. Alt tarafı paketlenmiş inşaat kumu kullanıyoruz. Paketi 5 lira. Kumu dök, sepeti sabunlu sularla yıka, içine parfüm sık ve yeni bir paket kum açıp doldur sepeti. Dikkat, dikkat. Üst kısımdaki cümlemi tekrar yazıyorum. Çünkü önemli. Ablaya verilen emir. Hikayemizde abla ego ya, bu kısmı çocukken egoya verdiğiniz emir gibi düşünün. Emir. Her geldiğinde bu kedi kumunu temizlemekle hiç uğraşma. Sabah gelir gelmez ilk iş hemen bu kumu dök. Alt tarafı paketlenmiş inşaat kumu kullanıyoruz. Paketi 5 lira. Kumu dök. Sepeti sabunlu sularla yıka. İçine parfüm sık. Ve yeni bir paket kum açıp doldur sepeti. Şu noktadan sonra abla ne yapmak durumunda? Tabii ki emri harfi harfine uygulamak zorunda. Evet, o da aynen öyle yapmaya başladı. Bir dükkandan toplu bir şekilde inşaat kumu aldım ve her şey otomatik pilota bağlandı. Kum hazır, abla hazır, sepet hazır, parfüm hazır, kediler sıçmaya hazır. Planım işe yaramıştı. Harika bir sene geçirdik. Herkes tatmin oldu. Abla tatmin oldu çünkü işini uygun şekilde yapıyordu. Esra tatmin oldu, ortalık kokmuyordu. Ben aynı şekilde ağzım kulaklarımda dolaşıyordum çünkü sorunu çözmüştüm. Ve abla, yani ego, her gün benim aldığım kararı harfiyen uyguluyordu. Zaman geçti. Benim hikayemdeki bir yıllık süre, hayatlarımızda 20 yıl bile olabilir. Önemli olan ablanın hala ilk gün alınan kararı güzel güzel uyguluyor olması derken, hepimizin başına gelen şey benim de başıma geldi. Dışarıdan yeni bilgi geldi. Toplum içinde yaşıyoruz ve elbette başka hayatları, insanları, olayları gözlemliyor, sonunda da bunlardan bazı sonuçlar çıkartıyoruz. Benim dışarıdan gelen bilgim şöyle oldu. Kedilere mama almak için gittiğim eski pet shop'un görevlisi bana, "Abi yeni bir kum çıktı, hiç denedin mi?" diye sordu. "Yoo, ne iş?" "Abi bak, fabrikada yapmışlar bunu. Mavi ve beyaz kristallerden falan oluşuyor. Beyaz kristaller kokuyu emiyor, mavi kristaller hijyeni sağlıyor. Yapma ya. Ve abi, bir ay boyunca kumu dökmene hiç gerek yok. İki kedi için iki paket kum koyarsan, bir ay boyunca koku moku hiçbir şey olmaz." Adam beni can alıcı yerimden vurmuştu. Koku moku olmaz. Zaten evde koku olmuyordu ama kum getir, kum götür, uğraş dur yerine hayatımı kolaylaştıracak yeni bir bilgi çıkmıştı karşıma. Niye değerlendirmeyeyim ki? Bakın bu kısma dikkat. Hayatıma yeni gelen bir bilgiyle ben yeni bir yöne gitmeye karar verdim. Ve bu bilgiyi hemen uygulamaya koyuldum. Şimdi bakın neler olacak. Elbette böyle güzel bir ürün paketi 5 liralık inşaat kumu ile karşılaştırılamaz. O yüzden bunların paketi 70 lira. Olsun, buna değer. Sonuçta bütün ay hiç dökülmeden duracak kumlar. Bunlardan 2 paket aldım, geldim eve. Eski inşaat kumlarını koyduğum yere paketleri koydum ve mutlu mutlu hayatıma devam ettim. Pazartesi sabahı abla geldi, işini yaptı ve akşam olunca da gitti evine. Abla çarşamba sabahı yine geldi, hoş beşten sonra başladı işine. 09.15 civarında kapımı tıklattı. "Aykut kardeş." "Buyur abla." "Kum bitti." "Ne?" "Geçen de döktüydüm kumu ama yenisini bulamıyorum." "Filmi durduralım." "Ne oldu?" "Ben gidiyorum Mersin'e ama ego, abla, gidiyor tersine. Aslında tersine giden bendim. O sadece aldığı emri uyguluyor, her gün yaptığı şeyi yapmaya devam ediyordu. Şimdi burada ablanın ne suçu var? Lütfen durun ve düşünün. Abla, yani ego, kötü mü? Abla, yani ego, şişmiş mi? Abla, yani ego, yüksek mi? Yahu abla sadece benim söylediklerimi yapıyor. Sorun ben söylediğimin tersine gitmeye başladığım için çıktı. Hadi şimdi meditasyon yapın, Hindistan'a gidin, fal baktırın, tütsü yaktırın, yıldızları araştırın, ruhunuzu temizletin, kuantum tuvalet kağıdı kullanın, geçmiş hayatlarınıza telefon edin, umarım ego ile sorunlarınızı böylece halledebilirsiniz. Egonun hiçbir suçu yok. İleride başka örneklerle de açıklayacağım bunu. Ama şimdi hikayeme dönmek istiyorum. Kum bitti. Ne? İşte döktüydüm kumu ama yenisini bulamıyorum. Abla dökmeyecektin o kumu ya. Of, bunlar dökülen cinsten değil. Neyse aradım dükkanı. 2 paket kum daha getirdiler. Abla da işini bitirdi ve gitti. Cuma sabahı yine abla geldi. Hoş beşten sonra başladı işine. Yine 9.15 civarı kapımı tıklattı. Aykut kardeş. Buyur abla. Kum bitti yine. Şaka yapmıyorum. Hikayede bir gıdım bile abartma yok. Abla, niye döktün o kumu? Ego olmasın diye. Abla, dökme şu kumu. Bunlar dökülen cinsten değil. Ama böyle mavi beyaz garip neyin olmuş rengi gitti zaten. Neyse aradım dükkanı, 2 paket kum daha getirdiler. Abla işini bitirdi ve gitti. Pazartesi sabahı yine abla geldi. Hoş beşten sonra başladı işe. 09.15 civarı kapımı tıklattı. Tamam, böyle gün gün anlatmaya devam etmeyeceğim, söz. Ama bu olay tam 3 ay sürdü. Koca 3 ay boyunca abla ile uğraştım. Artık profesyonel abla uğraşıcısı olmuştum. Her şeyi denedim. Kızdım, bozuldum, sessiz tavır yaptım, sesli tavır yaptım. Oho, Ayten, bu adam hikaye çıktı yahu. Hem kızıyor, hem sinirleniyor. Hayır, salağın aklına bile gelmiyor ablayı kovmak. Necati, sus da devam et. o kedi kumuna sokmayayım kafanı. Yok yok, Necati abi haklı. Evet, ben ablayı kovabilirdim ama siz egonuzu kovamazsınız. 3 ay sonra neler olduğunu ve olayı nasıl çözdüğümü, yani ego ile neler yaptığımı sonra anlatacağım. Şimdi gelin şu ana kadar anlattığım örneğimi size de tanıdık gelebilecek bir senaryoyla biraz daha deşelim. Bu arada ego kodlarını kısaca tekrarlamış olayım size. Diyelim 10 yaş civarındasınız. Ailenizle oturdunuz, televizyonda Adile ablayı bekliyorsunuz. Şu an yaşı 40 olanlar hatırlar. Bir yandan da komşunuz size gelmiş, anne babanızla çay içiyorlar. Elbette odada olanlardan haberdarsınız. Komşunuz başlıyor hayatı ve damadı ile ilgili şikayetlerini anlatmaya. Ah efendim, damadı çok tembel bir adammış, bir baltaya sap olamamış, halbuki kapağı bir devlet dairesine atsa ne kadar mutlu olacakmış. Sohbet bu ya, babanız da, ya evet Hatice Hanım, ne doğru söyledin. Önemli olan güvenli bir işinin olması bu hayatta, deyiverdi. Kulak kabarttınız, babanız bir şey söyledi, filmi geri alıyoruz. Tekrar aklınızdan geçiriyorsunuz söyleneni. Önemli olan güvenli bir işinin olması bu hayatta. Evet, babanız söylediğine göre çok önemli olmalı. Bir kağıt kalem olsa hemen yazacaksınız çünkü unutmamanız lazım. Hayatın altın anahtarı, hatta hayatın sırrı verildi size. Unutmamam lazım bunu. Hay Allah, kağıt kalem olsa bile yazdığım kağıdı bir gün kaybedebilirim. Nereye yazsam, nasıl yapsam, belki o noktada henüz okuma yazmanız bile yok. İşte o an egoya dönüp tıpkı hakimin mahkeme salonunda bulunan katibe "Yaz kızım" dediği gibi, "Yaz egocum, hayatta güvenli bir iş sahibi olmak çok önemli" deyiveriyorsunuz. Ego, bak yazıyorum ama. Siz, yaz yaz, babam söyledi. Ego, kız bak yazarım sonra karışmam ha. Siz, yaz yahu, Allah Allah. Ego, yazdım valla. Hayatta güvenli bir iş sahibi olmak çok önemli. Artık her Allah'ın günü ego size bunu hatırlatmak zorunda. Yıllar geçti, lise zamanları geldi. Siz artık her gün hatırlatıla hatırlatıla güvenli bir iş bulmak lazım cümlesinin tamamen hayatın gerçekliği olduğuna, hem de bunun sizin fikriniz olduğuna inandınız bile. Derken dışarıdan yeni bir bilgi giriyor hayatınıza. Bazı arkadaşlarınız bir müzik grubu kuruyorlar ve "Gel bizim gruba katıl" diyorlar. Aynı benim hayatıma giren yeni çıkan kedi kumu bilgisi gibi. Şimdi bakın, nasıl siz tersine, ego ise hala Mersin'e gitmeye çalışacak. İkinci ayrımın sonu, sayfa 41.